Ayrım 8.
Vali, şu Yunanlıların burunlarını sokmadıkları iş yok, dedi. Herkes güldü, kendisi de. Nikolas daha da çok hava atmak için İsa cennetten, cehennemden ve bundan bahsetti. Kristal kadehte parıldayan şarabı gösterdi ve onu kutsadı. Kararında içersen kalbini ısıtır, aklını açar, vücudunu canlandırır. Diyorlar ki, diye konuştu Nikolas, Muhammed bir gün bir köyden geçiyormuş. Bakmış herkes gülüyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. Herkes mutlu. Öğrenmek istemiş, neden? Ona şarabı göstermişler. Bizi mutlu eden bu, demişler. Muhammed onları kutsamış. İki gün sonra aynı köyden geçerken bakmış, ortalık kanrevan. Ne olduğunu sormuş, ona şarabı göstermişler. Bizi kanlı bıçakla eden bu, demişler. O zaman Muhammed içkiyi lanetlemiş. Bilgili vali beyefendinin dediği gibi, acayip insanlar. Ellerini çırptı. Bize şarap getirin, dedi hizmetçilere. Kaymakam daşana, ben, dedi, şarap içmiyorum ama rakı, evet, içerim. Ve arka arkaya iki kadehi mideye indirdi. Nikolas şimdi misafir etmekte olduğu bu efendileri memnun etmeye çalışıyordu. Yönetici sınıfta iyi geçinmek zorunda olduğunu biliyordu. Üç çeşit insan dünyayı yerinde tutuyor ve insanlara baş eğdiriyordu. Yöneticiler, din adamları ve ağalar. Fransızlara, bakın, dedi, İsa hiç çalışmadı, eli para görmedi ve paranın değerini bilmedi. Onun için, nasıl desem, hayalperestti. Onun için de dedi ki, iki gömleği olan bir tanesi gömleği olmayana versin. Peygamber ise yarı hayatı boyunca sıkı çalıştı ve beylere döndü. Pratik adamdı. Yarı hayatı boyunca çalıştı, insanlarla alışveriş oldu. Mal satın aldı, mal sattı. Karısına hesap vermek zorundaydı. Onun için 40 hayvanın varsa kimseye verme, tut. 41 tane hayvanın varsa o biri fakire hediye et, dedi. Ondan başka, yıl sonunda defterlerini kontrol et, kazancının onda birini fakirlere ver, dedi. Nikolas sözlerini böyle bağladı. Gururu okşanan vali, aferin çorbacı Nikola efendi, dedi. Ve kaymakamı da başını sallayıp kadehlere yeniden rakı doldurdu. Vali, çorbacı Nikola efendi, dedi. Kur'an'ı okudun mu? Okudum Kara Hüseyinoğlu beyefendi. Ama sen, Hasan Reis Ağa efendi, okudun mu? Vallahi billahi, Matoteo. Evet evet, Nikola efendi. Hepsini mi? Hemen hemen hepsini. Yoksa yarısını mı? İyi konuştun, hemen hemen yarısını. İzin verin sizi hatırlatayım, dedi Nikolas. Ne kadarını okudunuz? Dörtte birini mi, beşte birini mi? İnşallah ikisi birden. Ama sen nereden biliyorsun, dediler. Bir Şeyhülislam böyle yazıyor. Fransızlara dönüp açıkladı. Türkler Kur'an'ı okumuyorlar. Kültürleri olanları az. Dörtte ya da beşte biri. İki Türk, aferin, iyi konuştu, dediler. Vali, çorbacı efendi, bana bir şey söyle. İstanbul'da tahsil gören firerler, firer Katolik papazım. Allah'ın hem bir hem de üç olduğunu söylüyorlar. Hiç doğmamış olan baba, doğan ama ebediyetten beri var olan oğul ve kutsal ruh. Bu nasıl olur Nikola efendi? Bir üç oluyor, üç bir. Öğretmene sordum, bana eski kitaplardan bir şeyleri anlattı. Şimdi iyice hatırlamıyorum ama beni ikna edemedi. Belki sen, Avrupa üniversitelerinde okumuş olan sen, bana bir şey diyebilirsin. Diyemem Kara Hüseyinoğlu beyefendi. Okudum, inceledim, içinden çıkamadım. Akıl bunu kabul etmiyor. Samimi olmam gerekirse, aklın kabul etmediği tek şey bu değil. Türkler kalın kalın güldüler. Fransızlar sessiz kaldılar. Yavaş yavaş ev gölge doldu. Verandaya çıktılar. Güneş denize dalmış, her şey şarap rengini buluyordu. Batıya doğru en incesinden en kalınına çeşit çeşit şekiller ve renkler vardı. Altın sarısı ve kerşibar, erguvan ve fil dişi ve zümrüt ve firuze. Gökyüzü mavilini kaybetmiş, beyazlaşmıştı. Süt rengini alıyordu. Gökyüzünde son ışık titreyip oynuyordu. Çok geçmeden gökyüzündeki ışıklar söndü ve akşam vakti şefkatli ve kokulu bir nefes gibi her şeyin üzerine indi. Fransız, nasıl bir akşam, dedi. Öteki, hayal edilemeyecek bir güzellik, akıl alacak gibi değil, dedi. Ancak duygularla anlaşılacak bir şey. İlk Fransız, mucize gibi, dedi. Nikolas gülümseyerek, böyle mucizelere ben de inanıyorum, dedi. Böyle mucizeleri kim yaratıyor ama? Nikolas en azından Papa Van Leo. Papa Van Leo, Papa Zincir, dedi ve yeniden güldü. Evin ışıkları yanmıştı. Masalar hazırlanıyordu. Hizmetçi kız kapıya koştu. Efendim buyurun dedi. Emredin. Alaycı ev sahibi buyurun beyler dedi ve masaya geçtiler. 12 Eylül kavurucu sıcak. İki küçük bulut doğudan yelken açmış geliyordu. 3 saat sonra gökyüzü karardı, gürüldemeye başladı. Katerina bir çığlık attı ve karnını tuttu. Evin bilinir kadını ve her işe yarayan Sevasti, Alkeviadis'e haber verdi. Efendi dedi soluk salığa, hanımefendiyi sancı tuttu. Erkeğin yüzü aydınlandı. Mastika bardağını alıp kahyası Nikolis ile tokuşturdu. Kızımın sağlığına gavur kaplan dedi ona. Yağmurla geliyor, güzel ve doğurgan olacak. Kalktı. Evin iç merdivenlerini çıkıp Katerina'nın odasına girdi. Onun yaklaşmakta olduğuna kulak kabartan Katerina çığlığı bastı. O anda sancısı yoktu. Kadınlık içgüdüsüydü bu. Onu korkutmak, onu acı çektirmek ve onu daha çok sevmek. Gel Katerina, öyle yapma, kalbimi parçalama güzelim. Bu işin acemisi değilsin. Hemen kayık yollayacağım, babamı getirsin. Öteki doktoru da çağıracağım. Söyleyeceğim, kazanda su ısıtsınlar, gidip gereken emirleri vereceğim. Karısın odasından çıkınca bir uf çekti. Seslere ve acı çeken insanlara dayanamıyordu. Deniz koyu, mavi çelik gibi parıldıyordu. 6 kürekli tekne suları yarıyordu. 6 güçlü adam bir öne bir arkaya eğiliyor, sular pupa puruva köpükleniyordu. Ada büyük karadan 1,5 mil mesafedeydi. Dümende Nikolis, Alkiviadis verandada bekliyordu. Heyecanlıydı. Volta atıyor, daha çok sigara ve mastika içiyordu. Neredeyse kızı Maria dünyaya gelmek üzereydi. Katerina kaç kere hem de kavgacılıkla bağırarak annesinin anısını dindirmek istediğini söylemişti. Ama yağma yoktu. Boyunmayacak olursa ağlığı nerede kalırdı? Adetler başka türlü değişse de, yani ilk erkek çocuğuna kocanın babasının adı, ilk kız çocuğuna da kadının annesinin adı verilir dese de onun umurunda değildi. Önce kendi annesi, sonra kaynanası. Burada Iraklis mandakasının yüce soyu söz konusuydu. Alkiviadis annesinin üzülmesine ve beklemesine izin veremezdi. Yukarı çıktı, biraz Katerina'nın yanında kaldı. Üzülüyordu. Sigara ve bir iki mastika içmek için verandaya indi. Gök gürüldüyor, şimşekler çakıyordu. Ama bulutlar sularını boşaltmadan geçip gidiyorlardı. İri iri seyrek damlalar düşüyordu. Kadınlar ve kızlar avluda acele gidip geliyorlardı. Sevasti avlunun bir ucunda durmuş sesleniyordu. Angeliki, emore Angeliki! Karşı evlerden sarışın, iri yapılı bir kız çıktı. Zilli sesiyle ne istediklerini sordu. Sevasti eliyle işaret ederek, hemen gel, dedi. Kız çalımla ve kıvrım kıvrım koştu. Koşarken dolgun kalçaları hopluyor, tombul göğüsleri rüzgarın dalında salladığı elmalar gibi oynuyordu. Alkiviadis gözlerini onlara dikti ve yanından geçerken kızı durdurdu. ''Niçin koşuyorsun küçük kız?'' diye sordu. Kız utanmış gibi gülümseyerek nazla, ''Beni çağırıyorlar efendim.'' dedi. Efendisinin hoşuna gittiğini biliyordu. ''İyi ama o kadar çok koşma, göğüslerin düşer, sonra ne yaparız?'' Kız kıpkırmızı oldu. Sessizce güldü ve koşup gitti. Alkiviadis, güzel kız diye düşündü. Bir zaman önce bu kızı handa görmüş ve Nikolis'ten onu adaya getirmesini istemişti. Tekne döndü ve yanlarında aletleriyle doktorlar geldi. Alkiviadis ile birlikte merdivenleri çıkıp Katerina'nın odasına girdiler. Taştan yapılmış dörtgen biçimindeki odanın arka tarafında bir grup erkek, Rumlar ve Türkler, kimi sedirlere oturmuş, kimi bağdaş kurmuş, konuşuyor ve sigara içiyorlardı. Hepsi memnundu. Efendileri ikramda bulunacak, hediyeler dağıtacaktı. Şimşek çakıyor ve gök gürüldüyordu. Tepeye bir yıldırım düştü. Ali, Muhammed İsa'yı kovalıyor, dedi. Güldüler. Ama Giritli çoban Monelis kızdı. Ne demek istediğini sordu. Ena, yağmur yağar ve çok gürlerken bizim köyde öyle derler. Ne derler bire yörük? Muhammed adına binmiş İsa'yı kovalıyor deriz. Hayvan gökyüzünün kaldırımlarında koşuyor ve nalları malta taşlarına vuruyor. O zaman nallardan kıvılcım çıkıyor. O zaman şimşek çakıp gök gürlemeye başlıyor. Türkler güldüler. Monelis de zoraki güldü ve more budala, köpek oğlu köpek, marifet misin senin şu Muhammed'in yaptığı? Beygirine binmiş ama yalın ayak İsa'ya yetişemiyor, dedi. Ve İsa'nın delikanlılığına ve kendi uyanıklığına kıkır kıkır güldü. O sırada Sevasti onlara kahve ve rakı getirdi. Al istersen ver, dedi. Kim bilir ne pislikler anlatıyorsunuz yine. Zayıf, esmer, kocaman ağızlı, kurnaz bakışlı ve çevik vücutluydu. onu gece yatakta tanımış olanlar yorulmak bilmediğini ve işin ustası olduğunu söylüyorlardı. Karı Hasan Hüseyin avcuyla Kerim'in dizini vurarak "Sana kötü görünmesin, Sebastian'ın meclisi yapıyoruz," dedi. "Ne meclisi, sıçlısı bire? O pis ağızlarına hangi kadınların dedikodusunu yapıyorsunuz? Na sağdan soldan, ama daha şimdi senden bahsediyorduk. O güzel dudaklarından sülük gibi emiyorlarmış, öyle diyorlar." Hacı Mehmet, "Sebastian'ım," dedi. "Söyle bize, vallahi billahi onları nereden satın aldın canım? Biz de gidip karılarımıza satın alalım." Sebasti sanki kızmış gibi yaparak, "Neden bir hayvanlar, pezevenk karılarınız benden çok daha mı güzel, daha mı ateşliler, daha mı ustalar? Getirin de yarışalım." Öteki kızlığını belli etmeden, "Öyle diyen mi oldu?" dedi. "Öğrenmek için soruyoruz." "Biri İsa düşmanı, gözlerini aç da öğren. Efendimizin gökyüzüne çıktığı gece, tam gece yarısı, gökyüzünün kapıları Hristiyanlara bir an için açılır. O an ne dersen olur, sağlık, güzellik, akıl, para, ne istersen. Oturmuş o anın gelmesini bekliyordum ki, bin altın diye bağırdım. 13-14 yaşlarında kadardım ve bir çocuğu seviyordum ki hepiniz bir araya gelseniz onun topuğu kadar olamazsınız. Ama fakirdi. Bir kayık satın alsın, ticaret yapsın diye o bin altını istemiştim. Ama yetişemedim. Daha ben bin deyince gökyüzünün kapıları kapandı. O altınlar yerine dudaklarım biraz büyüdü. Anladın mı cenabet?" Gürültüyle güldüler. Kerim, "Zararı yok Sebastian'ım," dedi. "Sen böyle de güzelsin. Gece kapını mandallama, geleceğim." Kadını oradan ayrılmak üzereyken durdu. "Erkeksen Muharre Türk'ü ve korkak bir yalancı değilsen seni bekliyorum. Kapıyı şaşırma. Sabah giderken Allah için enik gibi emeklemezsen gör." Kahkahalar içinde kıvırtarak ellerini sağa sola sallayarak gitti. Herkes bar bar güldü ve hikayeler anlatmaya başladılar. Tabii kadınlar hakkında. Adanın ve şehrin bütün sırlarını bilen Sakat Yusuf, yüzü kalaysız tencere gibi yüksek sesle konuştu. "Duydunuz mu Muharre, Arnavut Mustafa Efendi'nin başına gelenleri?" Çoğu Bodrum'da mağazası olan Arnavut Mustafa'yı tanıyorlardı. Ama başına gelenleri duymamışlardı. "Hepimiz biliyoruz, 2 yıl kadar önce Arnavut Mustafa bir kayık incir doldurdu. Piliçlerle hindiler, sepetler dolusu yumurta da aldı yanına. İzmir'e götürdü ve hepsini iyi fiyata sattı. Eline geçen bol parayla iyi elbiseler aldı ve 1-2 de kemer altına genel eve gitti. Derken orada bir eski kaltak bulup tuttu. Odaya kapandılar ve eski kaltak sağ avcunun sol avcuna vurarak "Evvel burada," dedi. Yani önce para. Sonra bacaklarına vurup "Sonra orada," demiş. Yani delik diyelim. Dinleyenlerden birkaçı şarkı söylüyor gibi "Evvel burada, sonra orada," diye bağırıştılar. Para dökülmüş ortaya, eski kaltak sırt üstü mindere yatmış. "Gel," diye seslenmiş ona. Bizim Arnavut da onun üzerine atılmış. Bir yandan da "Salla cicim, salla cicim," diye bağırıyormuş. Hanım kapaklı biriymiş ve bizim göçü aç Arnavut deliye dönmüş. Kadını bütün gece tutmuş ve ona nefes aldırtmamış. Arnavut Mustafa'nın kazığı meşhurdu. Bir gün birlikte su döküyorduk ki tesadüfen gördüm ve yüce Allah'ın işlerine şaştım. Sözün kısası eski kaltak çok memnun kalmış ve ondan daha başka para almamış. Zavallı Arnavut derin sevdaya düştü, aklı bulandı ve gece gündüz kemer altında bulunuyordu. Kadriye Hanım onu ateşe atla deseydi onun hatırı için atlayacaktı bunak, hem de gık demeden. Kadına, "Ketliğim, perdikanım," diyordu. "Gözümün nuru, fostan anton mu, bülbülüm, güvercinim ve aklına ne gelirse. Bırak kemer altını, bu genel evi benimle gel. Zengin değilim ama hiçbir şeyin eksik olmayacak. Ben çalışacağım, sen yiyeceksin. Haftada 3 kere hamamda yıkanacaksın ve süsleneceksin. Bizim kalkanaysa, Arnavut Mustafa Efendi," diyormuş ve ağzından bal damlıyormuş. "Ben küçükten beri sevilmek istedim. Sevgiye ihtiyacı olan biriydim. Ama artık alıştım, sevemem kimseyi artık." Adam, "Sen sevilmek içinsin," diyordu ona. "Yavaş yavaş sen de sana tapan, senden memnun olan bu Arnavut Mustafa'yı seversin." Kadının bu köylüye kandığından ve başka müşterilere bakmadığından sızlanan çeçeğe rağmen kadın kemer altını bıraktı. Bodrum'a gelip evlendiler. İlk günler balım gülüm. Haftada 3 kere para verip onu hamama yolluyordu. Hatırını kırmıyordu. Ama hanım yavaş yavaş sıkılmaya ve yorulmaya başladı. Kocasına ateşini biraz kısmasını söyledi. Gece gündüz olacak iş değildi bu. Yoksa hastalanacaktı.
Ayrım sonu.